Ayrım 31, Titanic, Clive Cussler, sayfa 315. 77. Bölüm. Muazzam büyük bir kuru havuza çekilip askıya alınan Titanic'in insanı şaşırtan bir görünüşü vardı. Kaynakçılar tıkalı koridorları açmak için çalışmaya başlamışlardı bile. Perçin ustaları yaralı bordayı çekiçleyip duruyor ve denizde yapılan geçici onarımları takviye ediyorlardı. Yukarıda iki dev vinç kollarını geminin ambarlarına daldırıyor ve birkaç dakika sonra kepçeleri bir sürü demir yığınıyla dolu olarak çekilip onları boşaltıyorlardı. Eski gemide hummalı bir faaliyet vardı. Pitt spor salonu ve üst güverteye son kez baktığının bilincindeydi. Yeni bir yılın başlangıcında geçmiş günleri yolcu eder gibi orada öylece durdu ve anılara daldı. Adamları bu eski ve ünlü transatlantik enkazını yüzdürüp buraya kadar getirebilmek için canlarını dişlerine takarak çalışmışlar, bazıları yaralanmış ve hatta ölmüşlerdi. Ama şu anda hepsi de görevlerini yapmanın gururunu yaşıyorlardı. Her şey geride kalmıştı. Orada birkaç dakika daha kaldıktan sonra düşüncelerinden sıyrıldı ve ana merdivenden inip G güvertesindeki kargo ambarına doğru yürüdü. Arkadaşlarının hepsi oradaydı ve başlarındaki gümüş renkli miğferlerle oldukça garip görünüyorlardı. Gene Seagram hafifçe titriyor ve sinirli adımlarla dolaşıp duruyordu. Mel Donner bir yandan ensesindeki ve çenesindeki terleri silerken bir yandan da endişeli bakışlarla Seagram'ı süzüyordu. Meta bölümünün mineraloji uzmanlarından biri olan Herb Lasky analiz ekipmanıyla bir kenarda bekliyordu. Amiral Sandaker ve Kemper loş ambarın bir köşesine çekilmiş alçak sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Pit yerde yığılı duran bir sürü demir parçasının üzerinden atlayıp birkaç kişinin yanından geçti ve elindeki kaynak makinesinin aleviyle koca kasanın menteşelerinden birini eritip kesmeye çalışan bir tersane işçisinin arkasına geçip durdu. Bu kocaman su ve hava geçirmeyen kasanın açılarak içindeki gizemli maden cevherlerinin çıkarılmasına çok az bir süre kalmıştı. Birden sanki buz gibi soğuk bir rüzgar esmiş ve her şeyi kas katı dondurmuştu. Pit kasanın açılmasını sanki istemiyordu ve içinde garip bir korku ve endişe vardı. Diğerleri de onun duygularını anlamış gibi sessizce ona sokulup endişe içinde beklemeye başlamışlardı. Bir süre sonra kaynak işçisi aletin düğmesini çevirip alevi söndürdü ve yüzündeki şeffaf siperi kaldırıp onlara baktı. ''Pit, durum nasıl görünüyor?'' diye sordu. İşçi, ''Eskiler işlerini çok sağlam yaparlarmış doğrusu.'' diye cevap verdi. ''Kilit mekanizmasını kesip çıkardım ve menteşeleri de parçaladım. Ama kapı hala yerinden kımıldamıyor. Kolay açılacağını sanmıyorum efendim.'' ''Peki şimdi ne yapacağız?'' ''Yukarıdaki Doppelman vincinden bir kablo sarkıtıp kasanın kapısına bağlayarak çekeceğiz. Başka çare yok efendim.'' Yukarıdaki dev vinçten aşağıya sarkıtılan 5 santim çapındaki kalın kablonun kasanın kalın ve ağır kapısına bağlanması bir saate yakın sürmüştü. Her şey hazır olunca bir telsizle vinç operatörüne haber verildi ve kablo yavaş yavaş gerilmeye başladı. Kasaya yakın olanlar kimsenin söylemesine gerek kalmadan yavaşça geriye çekilip olanları izlemeye başlamışlardı. Kablo gerili vaziyette bağlantı yerinden sökülür ve serbest kalırsa bir kamçı gibi çevreye hızla savrulup rastladığı bir insanı ikiye bölebilirdi. Yukarıda çalışan vincin zorlandığını belirten gıcırtıyı hafifçe duyabiliyorlardı. Birkaç saniye hiçbir şey olmadı ve kablo iyice gerildi. Pit öylesine meraklanmıştı ki tehlikeyi bile bir yana bıraktı ve kasaya biraz daha yaklaştı. Vinç gıcırdıyor, kablo iyice geriliyor ama kapı yerinden kımıldamıyordu. Vinç operatörü motorun devrini yükseltmek için kabloyu biraz gevşetti. Sonra motorun tüm gücüyle yüklendi, kablo birden gıcırtılar içinde yeniden gerilmişti. Olanları sessizce ve kımıldamadan izleyen herkes, paslanmış da olsa kasa kapısının bu kadar büyük bir çekme gücüne karşı dayanamayacağını ve açılacağını sanıyorlardı. Ama kapı yine açılmamıştı. Fakat ikinci bir denemede kapının üst kısmında çok küçük bir aralık görüldü. Sonra bu aralık aşağıya doğru genişlemeye başladı ve kapının alt kısmı da aralandı. Kablonun en son çekişi işi bitirmiş, kale kapısını andıran kalın ve sağlam kapı daha fazla dayanamayıp yerinden sökülmüş ve büyük bir gürültüyle yuvasından çıkmıştı. Kasanın içinden bir damla bile su çıkmamıştı. Kasa yıllarca denizin derin ve karanlık sularında kalmış olmasına karşın içine hiç su girmemişti. Kimse yerinden kımıldayamıyor, ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu. Herkes bu karanlık boşluğun karşısında donup kalmış, adeta hipnotize olmuşlardı. İçeriden küf kokusuyla karışık, pis, leş kokusuna benzer bir koku geliyordu. Kendisini ilk toparlayan ve konuşan Lasky oldu. ''Aman ya Rabbi, bu korkunç koku da ne böyle?'' Pit arkasına döndü ve işçilerden birine ''Bana hemen büyük bir fener bul.'' dedi. Arka taraftan biri hemen bir floresan el lambası uzattı. Pit lambanın düğmesini açtı ve mavimsi beyaz ışığı karanlık kasanın içine doğru tuttu. Güçlü kayışlarla tutturulmuş 10 tane tahta sandığı hepsi de aynı anda gördüler. Ama gördükleri başka bir şey hepsinin yüzünü bir anda sapsarı yapmaya yetti. Karşılarında adeta mumyalanmış bir insan cesedi, daha doğrusu kalıntısı duruyordu. 78. Bölüm. Ceset kasanın bir köşesinde yatıyordu. Kapalı gözleri iyice çukurlarına kaçmış, derisi katranlı muşamba gibi simsiyah olmuştu. Etleri kuruyup kemiklere yapışmıştı ve cesedin her tarafı baştan aşağıya bir bakteri dokusuyla kaplanmıştı. Adeta küflenmiş kocaman bir ekmek parçasına benziyordu. Sadece beyaz saçları ve sakalı olduğu gibi duruyordu. Cesedin çevresinde yapışkan, cıvık cıvık bir sıvı vardı ve kasanın içindeki havayı nemli yapan da buydu. Sanki birisi kasanın duvarlarına bir kova su atmıştı. Kemper yüzünde bir dehşet ifadesiyle, ''Adam her kimse hala yamyaş.'' diye mırıldandı. ''Bu kadar uzun yıl sonra nasıl olabiliyor bu?'' Pit sakin bir ses tonuyla insan vücudunun yarısından fazlası sudur diye konuştu. Kasanın içinde bu suyu buharlaştıracak yeterli hava olmadığından bu hale gelmiş. Donner kusmamak için kendini zor tutarak geriye döndü ve ''Kimmiş bu adam acaba?'' diye mırıldandı. Cevabı yine Pit verdi. ''Yanılmıyorsam bu adamın adı Joshua Hayes Brewster'dı.'' Seagram'ın gözleri korkuyla fal taşı gibi açılmıştı. ''Brewster mı?'' diye fısıldadı. Pit neden olmasın dedi. Bu kasanın içindekileri ondan başka bilen yoktu ki. Amiral Kemper şaşkın şaşkın bakarak başını salladı ve koca gemi denizin karanlıklarına gömülürken bunun içinde havasızlıktan boğularak ölmek nasıl bir şey olmalı diye mırıldandı. Donner suratını buruşturarak bunu düşünmek bile istemiyorum. En azından bir ay her gece karabasanlar göreceğime eminim diye söylendi. Sandaker yutkundu ve güçlükle konuşarak ''Korkunç bir şey bu.'' dedi. Sonra Pit'in üzgün ifadeli yüzüne baktı. ''Bunu biliyor muydun?'' Pit başını salladı. ''Commodore Bigelow beni uyarmıştı.'' Sandaker ona anlamlı bir bakışla baktı ve sonra tersane işçilerinden birine döndü. ''Polis ve adli tıbba haber verin de gelip bu cesedi buradan hemen alsınlar. Sonra da ben aksini emredene kadar buraya kimse girmesin.'' Tersane işçileri bu sözleri duyar duymaz çekilip ortadan kaybolmuşlardı. Seagram, Lasky'nin yanına gidip kolunu öylesine sıkı kavradı ki maden bilimci şaşırdı. ''Pekala Herb, şimdi marifetlerini gösterme sırası sende.'' Lasky kısa bir tereddütten sonra kasanın içine girip cesedin üzerinden atladı ve sandıklardan birinin yanına gidip kapağını zorlayarak açtı. Sonra aletlerini çıkardı ve sandığın içindekileri incelemeye, analiz etmeye başladı. Dışarıdakiler büyük bir sabırsızlıkla işin bitmesini bekliyorlardı. Onlara asırlar kadar uzun gelen bir süreden sonra Lasky başını kaldırıp dışarıya, onlara baktı. Gözlerinde büyük bir şaşkınlık ifadesi görülüyordu. ''Bunlar bir işe yaramaz.'' Seagram ona yaklaştı. ''Ne dedin sen? Tekrarlar mısın?'' ''Bunlar tamamen değersiz kaya parçaları. İçlerinde bir gram bile bizanyum yok.'' Seagram çıldıracak gibiydi, kolunu salladı. ''Başka bir sandık aç.'' diye bağırdı. Lasky yeniden çalışmaya başladı ama sonuç aynıydı ve 10 sandığın açılıp incelenmesi sonucu değiştirmedi. Sandıklarda bizanyum içeren maden cevheri yoktu ve hiçbir zaman da olmamıştı. Mineralog Lasky kendini kaybetmiş gibi, bunlar sadece taş parçası diye mırıldanıyordu. Bunlar asfalt altlarına döşenen basit taşlar sadece. Lasky'nin adeta fısıldayarak söylediği bu sözlerden sonra Titanik'in kargo ambarına büyük bir sessizlik hakim olmuştu. Pitt iyice şaşırmış, sesini çıkarmadan yere, önüne bakıyordu. Şimdi herkes gözlerini değersiz taşlarla dolu olan sandıklara dikmiş, aylarca süren çabaların, harcanan büyük paraların ve Woodson'la Monk'ın ölümlerinin boşuna olduğunu düşünüyorlardı. Bizanyum Titanik'te değildi ve hiçbir zaman da olmamıştı. Bu durumda hepsi de 76 yıl önce oynanan korkunç bir oyunun kurbanları olmuşlardı. Sessizliği bozan Seagram oldu. Deliliğin eşiğindeymiş gibi kendi kendine güldü, birden ciddileşip onlara baktı ve sonra da çılgınca bir kahkaha attı. Herkesin şaşkın bakışları altında birden kasanın içine daldı, sandıklardan birinden bir kaya parçası kaptı ve ani bir hareketle Lasky'nin başına vurup onu kanlar içinde bıraktı. Diğerleri adeta sersemlemiş ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Seagram bu kez yine kahkahalar atarak Joshua Hayes Brewster'ın mumyalaşmış cesedine doğru gitti ve cesedin başını tutup kasanın duvarına vurmaya başladı. Bir süre sonra cesedin başı kopmuş ve artık çıldırmış olan Seagram'ın elinde kalmıştı. Seagram artık aklını tamamen yitirmiş gibiydi. Elinde tuttuğu kurumuş insan başının birden kendisine sırıtarak baktığını gördü. Artık Seagram için yapılacak bir şey olmadığını hepsi görebiliyorlardı. Joshua Hayes Brewster'ın yıllar önce tutulmuş olduğu delilik krizi şimdi de Seagram'a bulaşmış ve onu gerçek dünyadan alıp başka dünyalara götürmüştü. Belki de artık Seagram hiç düzelmeyecek, yaşamını bir akıl hastanesinde tamamlayacaktı. 79. Bölüm. 6 gün sonra Donner, Amiral Sandaker'ın kaldığı otele gitti ve otelin restoranında onu kahvaltı ederken buldu. Masaya otururken "son haberi duydun mu amiralim?" diye sordu. Sandaker ağzındaki omlet parçasını çiğneyip yuttu ve onun yüzüne baktı. "Eğer yine kötü bir haberse hiç söyleme, daha iyi," dedi. Donner cebinden katlanmış bir kağıt çıkarıp masanın üzerine atarken, "bu sabah evden çıkarken yakalayıp bunu verdiler," diye devam etti. "Kongre Soruşturma Komitesi'nin karşısına çıkıp ifade vermem gerekiyormuş." Sandaker ağzına bir parça daha omlet attı ve kağıda bakmadan "kutlarım seni," dedi. "Aynı dert senin başında da var amiralim. Bahse girerim ki şu anda sizin ofisin kapısında bir polis mahkeme celbiyle bekliyordur." "Bu işin arkasında kim var peki?" Donner cebinden buruşuk bir mendil çıkarıp alnını silerken, 40 yaşına gelmeden üne kavuşmak isteyen genç bir Wyoming senatörüymüş," diye cevap verdi. "Sersem herif, Gene'in bile ifadesini almak için bile ısrar etmiş, düşünebiliyor musun?" Sandaker tabağını geriye itip arkasına yaslandı. "Pekala, ne olacağını göreceğiz bakalım," diye söylendi. "Seagram'ın durumu nasıl?" "Doktorların tabiriyle manik depresif psikozmuş." "Lasky düzeliyor mu?" "Kafasına 20 dikiş atılmış. Beyin sarsıntısı geçirmiş adamcağız. Ama bir hafta sonra hastaneden taburcu olabileceğini söylediler." Sandaker, "hayatımda bir daha böyle bir olayla karşılaşmam umarım," diye söylendi. Bir yudum kahve içti ve Donner'a baktı. "Pekala, şimdi ne yapıyoruz?" "Dün gece başkan beni Beyaz Saray'dan aradı ve hiçbir şeyi gizlemeyin dedi. Böyle bir durumda da birbiriyle çelişen yalanlara bulaşmak istemiyor." "Peki Sicilya projesi ne olacak?" "Donner, o proje Titanik'in kasasını açar açmaz öldü zaten," diye omurdandı. "İşin başlangıcından azin sonuna kadar her şeyi dosdoğru anlatmaktan başka çaremiz yok galiba." "Peki ama olanları herkesin öğrenmesi neyi değiştirecek ki? Bunun kimseye yararı olmayacağını onların da bilmesi gerekir, öyle değil mi dostum?" Donner içini çekti. "Demokrasinin gereği buymuş," dedi. "Dolmayı ülkelere sır verme pahasına her şey açığa çıkmalıymış." Sandaker ellerini yüzüne götürdü ve içini çekti. "Ne yapalım, ben de kendime yeni bir iş bulmaya çalışırım artık," dedi. "Galiba buna gerek kalmayacak. Başkan projenin başarısızlıkla sonuçlanmasının sorumluluğunu olduğu gibi kendi üzerine aldığını belirten bir deklarasyon imzalayıp onlara verecekmiş." Sandaker başını iki yana salladı. Bunun hiç yararı olmaz bana. Kongrede beni sevmeyen epey adam var. Benim Numa'dan istifa etmem için ne zamandır uğraşıyorlar dedi. İş bana kadar gelmeyebilir. Amiralliğe terfi ettiğim 15 yıl öncesinden beri politikacılarla çekişmişimdir. İnan bana, politika pis iş. Bu kongre soruşturması bittiğinde Sicilya projesi ve Titanik'in çıkarılması işine bulaşmış olanların çoğu kendilerine yeni bir iş bulmakta zorlanacaklardır. Bundan eminim.
İşin böyle sonuçlanmasına gerçekten üzüldüm amiralim.
İnan bana, ben de öyle.
Sandaker kahvesini bitirip peçeteyle dudaklarını sildi ve
''Söylesene Donner'' diye devam etti. ''Bu Wyoming'li senatör ne yapmak istiyormuş acaba? Bu konuda bir fikrin var mı?''
''Anladığıma göre önce Titanik'in kurtarılması operasyonu ile işe başlayıp sonra da geriye doğru giderek Meta bölümünü ve daha sonra da başkanı bu işe bulaştırmak istiyormuş.''
Donner mahkeme celbini alıp cebine attı. ''Öğrendiğime göre'' diye devam etti. ''İlk tanık olarak da Dirk Pitt'i çağırmayı düşünüyormuş.''
Sandaker onun gözlerine baktı.
''Pitt'i mi dedin?''
''Evet, öyle dediler.''
''Pitt ha? İşte bu çok ilginç doğrusu.''
Donner bir şey anlamamış gibi onun yüzüne baktı.
''İlginç olan nedir amiralim?''
Sandaker peçetesini katlayıp masanın üzerine bıraktı.
''Pitt'i kolayca bulabileceklerini hiç sanmıyorum.'' diye cevap verdi. ''Senin bilmediğin bir şey var Donner. Akıl hastanesinden gelen doktorlar Titanik'ten Seagram'ı götürdükten sonra Pitt bir hayalet gibi ortadan kayboluverdi.''
Donner gözlerini kısarak ona baktı.
''Ama sizler, yani yakın dostları, sen ya da Giordino, hiç kuşkusuz onun nerede olduğunu biliyorsunuzdur değil mi?''
Sandaker başını iki yana salladı ve kızmış gibi
''Hayır'' dedi. ''Hiçbirimiz nereye gittiğini bilmiyoruz. Onu çok aradık ama bulamadık. Sanki yer yarıldı da içine girdi.''
''Ama en azından bir ipucu bırakmıştır canım, öyle değil mi?''
''Aslına bakarsan bir şey söyledi ama saçma sapan bir laf bu.''
''Neymiş bu söylediği saçma laf?''
''Sözde gidip Southby'yi arayacakmış.''
''Allah Allah, kimmiş bu Southby acaba?''
''Sandaker, ne yazık ki hiçbir fikrim yok dostum.'' diye mırıldandı. ''Hiçbir şey bilmiyorum, inan bana.''
80. Bölüm. Pitt kiraladığı Rover'ı Dark Kent dışı bir yolda dikkatle sürüyordu. Yol yağan yağmurla kayganlaşmıştı ve ağaçlar öylesine yola yakındı ki uzun dalları zaman zaman arabanın üstüne sürtünüyorlardı. Pitt kendisini çok yorgun hissediyordu ve buralara gelirken neler bulabileceğini hiç düşünmemişti. İşte Joshua Hayes Brewster ve adamları gibi İskoçya'nın Aberdeen kentinde başlamış, oradan da onların ölüm dolu yollarını izleyerek Titanik'in uğursuz seferine başladığı Southampton limanına kadar gitmişti. Bir ara gözlerini camı durmadan silen cam silicilerinden çekti ve yanında koltuğun üzerinde duran mavi kapaklı not defterine baktı. Defterin içinde bir sürü adres, tarih, çeşitli notlar, karalamalar ve yol boyunca topladığı gazete küpürleri vardı. Geçmişin küf kokulu dosyalarında fazla bir şey bulamamıştı. 7 Nisan 1912 tarihli Glasgow gazetelerinin arka sayfalarında şu haberi bulmuştu. İki Amerikalı ölü bulundu. Haberde sadece John Caldwell ve Thomas Price isimli Colorado'luların yerel bir mezarlıkta gömüldüklerinden söz edilmiş, başka hiçbir ayrıntı verilmemişti. Pitt onların mezarlarını küçük bir kilise avlusunda bulmuş fakat mezar taşlarında sadece isimleri ve ölüm tarihlerini görebilmişti. Charles Whitney, Walter Schmidt ve Warner O. Denning'in durumları da aynıydı ve Alvin Coulter'ın izini ise bulamamıştı. Vernon Hall'un mezarını bulmayı da başaramamıştı. O nerede ölmüştü acaba? Hampshire Downs'ın güzel kırlarında mı akıtmıştı kanını, yoksa Southampton'ın arka sokaklarından birinde mi öldürülmüştü? Yolun kenarında göz ucuyla gördüğü küçük bir levhada büyük liman kentine 20 kilometre kaldığı belirtiliyordu. Pitt arabayı hiç düşünmeden makine gibi kullanıyordu. Bir süre sonra yol biraz döndü ve Güney İngiltere'nin alabalığıyla ünlü Itchen Irmağı'na paralel gitmeye başladı. İleride sahil düzlüğünün biraz uzağında çiftliklerle çevrili küçük bir kasaba gördü ve orada biraz durup kahvaltı edebileceğini düşündü. O anda birden hiç düşünmeden frene bastı. Bunu neden yaptığını kendisi de anlamamıştı. Ama sanki bir şey onu uyarmış gibiydi. Frene çok ani basmış ve arabayı çamurlu daracık yolda tam 360 derece döndürmüştü. Araba yine güneye doğru duruyordu ama tekerlekler jant kapaklarına kadar yolun kenarındaki çamura gömülmüşlerdi. Kontağı kapattı ve motor dururken kapıyı açıp yere atladı. Ayakları çamura saplandı fakat o ayakkabılarla uğraşmak yerine onları çamurun içinde bıraktı ve çoraplı ayaklarla yola fırladı. Şimdi yolun kenarında üzerindeki yazının bir kısmı yandaki ağacın yapraklarından görünmeyen küçük bir levhanın yanında duruyordu. Elini uzattı ve yeniden hayal kırıklığına uğrayabileceğini düşünerek ağacın dalını korkuyla geriye çekti ve levhadaki yazıyı okudu. "Evet!" diye bağırarak havaya sıçradı. Joshua Hayes Brewster ve Bizanyum bulmacasının anahtarı işte burada karşısında duruyordu. Orada yağmurun altında kımıldamadan duruyor ve çabalarının boşa gitmediğini düşünüyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 324.